Ayrım 9.
Ayrıca denetim altındaki finans kapitalinin evrensel örgütleriyle ülkeleri gizli işgali altına almıştır. Az gelişmiş ülkeler kendi ordularının işgali altındadır deyimi bu dönemi anlatan en anlamlı söylemdir. Evet, ABD nüfuz alanını aldığı ülkelerdeki işgalini o ülkelerin ordularıyla sağlamıştır. Ve bu statükonun bozulmaması için de her yolu geçerli saymış, bu ülkelerde de statükonun kurulu düzenin değişmesine izin vermemiştir. Buradaki sınır, sosyal gelişmenin ekonomiyi geçmemesidir. Sosyal gelişmeler, ekonomik gelişmeleri geçtiği an, statüyü sürdürecek yeni bir yönetim iş başına geçirilir. Bu asker olabilir, sivil yönetim olabilir, krallık, diktatörlük olabilir. ABD için önemli olan statükonun değişmemesidir. Dışişleri eski bakanlarından Çağlayan Gir İsmail Cem'le 1974 yılında yaptığı bir görüşmede der ki, Amerika bir memlekette demokratik idare olmuş, şöven idare olmuş, faşist idare olmuş, ona hiç bakmaz. Amerika o memleketin kendisine ne ölçüde tabi olduğuna, kendi politikasına ne ölçüde satelit, uydu haline gelebildiğine bakar. ABD'nin evrensel politikası emperyalist bir sistem politikasıdır ve çıkar temeline oturur. ABD'de partiler değişir, zaten iki parti esasına dayalı bir sistemdir. Ama ABD'nin dünyaya egemen olma, öteki ülkeleri söz geçirme ve sömürme ilkesi, politikası değişmez. Çünkü ABD'de politikanın çerçevesini evrensel soygun şirketleri çizer. Ve bu politika çıkar temeline oturtulmuştur. Güç şeklinde tanımlanan çıkar kavram ve anlayışı diyor Morgenthau, gözlemcinin entelektüel bir disiplin taşımasını, siyasete konu olan şeyleri rasyonel bir düzen içinde ele almasını, böylece siyaseti kuramsal olarak anlaşılabilir kılmasını gerektirir. Dikkat edilirse ABD, her koşulda ulusal çıkarlarını öne sürmekte ve her şeyi çıkarları için yaptığını savunmaktadır ve elbet kendi açısından haklıdır. O nedenle diyoruz ki, ABD'nin bugününü ve yarını değerlendirebilmek için iyi düşünmeliyiz. Max Weber de, İnsanın eylemlerini fikirler değil çıkarlar, maddi ve manevi dolaysız olarak etkilemektedir demektedir. Özetle politikanın aracı ve amacı çıkardır ve ABD'nin son başkanı Clinton, çıkarımız gerektirdiği her yerde oluruz derken ABD politikasının ana ilkesini dile getiriyor. Global politika, yeni dünya düzeni. Bu koşullarda yeni dünya düzeninin emperyalist amaçlar açısından eskisinden çok değişik olacağını düşünmek düş kurmak olur. Dahası eskiden Sovyetlerin karşı çıkacağını varsayarak ya da karşı çıktığı konularda dengeci bir politika güdülerken tek kutuplu dünyada ABD tek buyurgan olmuştur. Ve bizim gibi stratejik önemi olan ülkelerle olan ilişkilerinde gösterdiği dikkati eskisi kadar duyarlılıkla göstermeyebilir. Çünkü öteden beri amaçladığı dünyaya toptan sahip olma idealini gerçekleştirmek için hiçbir engel elbet bugün için kalmamıştır. ABD Sovyetlerin dağılmasıyla öteden bir amacı olan global politikayı rahatlıkla izleme olanağına kavuştu. Evet, ABD 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa emperyalist ülkelerinin terk ettiği sömürge ülkeleri ve bölgeleri birer birer ele geçirirken dünyaya toptan egemen olmanın teorisini de geliştiriyordu. Dünyayı komünizmin işgalinden kurtarma savının ardında yatan işte bu global egemenlik politikasıydı. ABD jeopolitikçilerinin dünya egemenliğine ilişkin teorileri, ABD'nin dünyayı toptan sahip olma isteminin başlangıcıydı. Kenar kuşak kuramcılarından Yale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Nicholas Spykem'e göre, kenar kuşak bölgesine egemen olan devlet Avrupa ve Asya'ya egemen olur. Avrasya'ya, Avrupa ve Asya'ya egemen olan dünyaya da sahip olur. Peki kenar kuşak ülkeleri hangileridir? Türkiye, Irak, İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Kore. NATO'nun ve bir zamanlar bu kuşak ülkelerinin ABD'nin zorlamasıyla içine girdikleri Cento ve Seato gibi anlaşmalar zincirinin emperyalizmin dünya egemenliği araçları olarak kurdukları anlaşılmıyor mu? ABD bu kuramı iki ayrı politika güderek uygulamaya kalkışmıştır. ABD'nin dış ilişkilerinde uyguladığı iki politikasına ilişkin J. Burnham'ın görüşlerine bakalım. ABD'nin savaş teorisyenlerinden Burnham'a göre bunlardan biri gizli ve resmi olmayan, öteki açık ve resmi politikadır. Açık politikaya göre ABD sosyalizmin gelişmesini durdurmak, onu tutmak, önlemek gereğini ilan etmiştir ve bunu çeşitli anlaşmalara temel yapmıştır. Birleşmiş Milletler'in rolüne inanmaktadır ve ona saygılıdır. Gerçekten incelendiğinde anlaşmaların komünizmin yayılmasının ve hür dünya statüsünü bozmasının önlenmesi için Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın esas amaçlarına hizmet edildiği savlanarak o ülkenin ekonomik ve askersel gereksinimlerinin karşılanması amacının sözleşmelerde ve anlaşmalarda yer aldığı görülür. ABD işte gerçek amacını, dünya egemenliğine yönelik amacını bu perdenin arkasında gizlemektedir. ABD'nin bu amaca yönelik politikası gizlidir, saldırgandır ve kurtarma politikasının bütün niteliklerine, amaçlarına sahiptir, diyor Burnham. Ya Birleşmiş Milletler'in yüce amaçları? Birçok belgede görüldüğü gibi Amerika'nın çıkarları ile çelişmediği sürece ona da saygılıdır. Ancak ABD'nin resmi ağızlarından çıkan açıklamalara dikkat edildiğinde sözleşmelerin resmi dil ardındaki gizler çözülebilir. Yeter ki gerçekleri arama ve bulma istenci olsun ve konulara diyalektik bir gözle bakılabilsin. Örneğin şu karşılıklı güvenlik ve karşılıklı işbirliği anlaşmalarındaki karşılıklı sözcüğünün ne anlama geldiğini araştıralım. Karşılıklı güvenlik ve işbirliği için her yönden eşit ülkeler bulunmalıdır öncelikle. Eğer bu sözleşmeyi imza koyanlardan biri güçlü, öteki zayıfsa ve zayıf güçlüden yardım alıyorsa bu karşılıklı işbirliğinden zayıf yararlanıyor denilebilir mi? Az gelişmiş bir ülke, kendisinden ve ortak düşman Sovyetlerden binlerce kilometre uzaktaki ABD'nin güvenliğini nasıl sağlayacaktır? Şu halde bu karşılıklı savunma bir aldatmacadır. Asıl savunulan o az gelişmiş ülke de değildir. ABD'nin çıkarlarıdır. ABD'nin de çıkarı olmadan böyle bir işbirliğine kalkışması söz konusu olamayacağına göre bu karşılıklı alışverişten ABD'nin gerçek çıkarı nedir? Amerika için çıkar, ulus olma eyleminin altyapısıdır. Bireyler arasındaki birleşme bilincinin itici gücüdür. Özetle Avrupalı göçmenlerin birleşerek ulus olma bilincidir. Bu altyapı kısaca çıkardır. Bireylerin bilincinden toplumun bilincine geçmiştir. Bu nedenle tarihin derinliklerinden gelen öteki uluslara göre çıkar, Amerikan toplumunda daha öndedir. Toplumun örgütlenişinde de çıkar, birleştirici etken olmuştur. Toplumsal değer yargısı çıkardır ABD'de. Uluslararası sözleşmelerde de bu kavram önde gelir. Karşılıklı güvenlik ve işbirliği anlaşmalarıyla korunan ABD'nin çıkarıdır. ABD'nin o ülkedeki ya da bölgedeki giderek dünyanın herhangi bir yerindeki çıkarıdır. Evrensel şirketlerin çıkarlarıdır. Çünkü ABD'nin binlerce mil uzağındaki ev sahibi ülke nasıl ve hangi yöntem ve güçle ABD'nin kendi topraklarında karşılaşacağı bir tehlikeyi önleyebilir. Kaldı ki o az gelişmiş bir ülkedir ve kendi sorunları için ABD'den yardım istemiştir. Ve işte bu koşullarda ABD yardım sözleşmesini egemen eşitlerin birbirlerinin güvenliğini koruyacağı tezi üzerine oturtmaktadır. İlk bakışta o küçük ülke kendisine ağır bir yükümlülük getireceğini düşünmeden sözleşmeyi imzalar. Oysa bu imza ona kendi ülkesindeki ABD çıkarlarını koruma yükümlülüğü getirmektedir. Bunun için önce eğitim kurumlarından başlayarak tüm sistemi ve toplumun genel eğilimleri ABD ideolojisine göre biçimlenecektir. Ve emperyalizm aleyhine hiçbir davranışa yaşam hakkı tanınmayacak, giderek toplum kendi ideolojisine, varoluş felsefesine yabancılaşacak, toplumsal çürüme ve kokuşma başlayacaktır. Öte yandan o ülkenin ABD'de ne askeri vardır ne de üsleri. Ama ABD ülkede hem asker bulundurur hem de üsler kurmuştur. Neden? Sözde o ülkeyi koruyacaktır. Neye karşı? Uluslararası komünizme karşı. Bu savla gelir, yerleşir ve o ülkeyi denetlemeye başlar. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürür. Yerli sermaye ile kurduğu ortaklıklarla ekonomisinin kilit noktalarını ele geçirir ve ekonomisine etken olan politikaları yönlendirir. Böyle bir ülke artık ABD'nin gizli işgali altındadır. Bu gizli işgali gören ve topluma anlatanlar en ağır suçlamalarla izlenirler, tutuklanırlar. Öyle ki medyalar aracılığı ile halk düşmanı olarak gösterilirler. Demokrasi ve insan haklarını savunmak bile suç sayılır. Bunun en somut örneği Türkiye'de yaşanmıştır, yaşanmaktadır. 1985'te salt demokrasi ve insan haklarını gündeme getiren aydınlar, zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından vatan hainliğiyle suçlanmışlar ve bu suçlama ihbar sayıldığından bildiriyi hazırlayanlar Ankara Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde yargılanmıştır. Çünkü yöneticiler tek dünya görüşüne göre biçimlendirilmiştir. Temelde onları suçlayan dünya görüşü ABD ideolojisine dayanır. Burada Podol raporunu anımsamak gerekir. Richard Podol adlı bir AID uzmanının raporundan aşağıya aktaracağımız bölüm, emperyalizmin Türk bürokrasisine nasıl yön verdiğini ve ABD yardımının amaçlarını vurgulamaktadır. Richard Podol, Türkiye'de bürokrasimizle ilgili olarak rapor hazırlamış ve bu raporu ABD'ye sunmuştur. Şu cümleler bu rapordan alınmıştır. 20 yıldan fazla bir zamandır Türkiye'de faaliyette bulunan Amerikan Yardım Programı bir zamandan beri meyvelerini vermeye başlamıştır. Önemli mevkilerde Amerikan eğitimi görmüş bir Türk'ün bulunmadığı bir bakanlık ya da bir iktisadi kamu kuruluşu hemen hemen kalmamıştır. Bu kimseler halen bulundukları örgütte ilerici güç niteliğini taşımaktadır. Genel müdür ve müsteşarlık mevkilerinden daha büyük görevleri kısa zamanda geçmeleri beklenir. AID bütün gayretleri bu gruba yöneltmelidir. geniş ölçüde Türk idarecilerini indoktrine etmek gerekir. Burada özellikle orta kademi yöneticiler üzerinde durmak yerindedir. Amaç bunları yeni davranışlar kazandırmaktır. Bu grubun yakın gelecekte yüksek sorumluluk mevkilerine geçecekleri düşünülürse, bütün gayretlerin bu kimseler üzerinde toplanması mantık açısından doğrudur. Raporun geniş bir özeti, 17-19 Ağustos 1975 tarihlerinde Cumhuriyet Gazetesi'nde Yalçın Doğan tarafından verilmiştir. ABD işte bu yöntemle yerleştiği ülkenin güvenlik güçlerine, sözleşmelere yerleştirilen sözcüklerle çıkarlarını koruma görevi verir. Böyle bir ülkenin ulusal bir güvenlik sistemi yoktur. Emperyalizmle hiçbir yönden çıkar ilişkisi olmayan, temelde çelişkisi bulunan ülke, bu gerçeğin ayırdında olmadığından, emperyalizmin evrensel çıkarlarının koruyucusu olan sözde savunma örgütlerine girdiğinde, kendi ulusal çıkarlarına değil, emperyalizmin evrensel çıkarlarına hizmet eder. Emperyalizmin yerli işbirlikçileriyle de ekonomik çıkarlarını korur ya da o ülkenin ekonomisini yönlendirir. Uluslararası finans kapital örgütlerini hükmeden sistemin kısır döngüsünde bocalayan ülke çıkış yolu arar durur ve her arayışında da değişik roller içinde ve değişik kimlikte engellerle karşılaşır. O kısır döngüden çıkılamayacağı inancına kapılır. Çıkış yolu bulmak için uğraşanlar başarı sağlayacaklarına inandıklarında da karşılarında kendi ülkelerinin güvenlik güçlerini bulur. Asker görev almıştır bu kez. Sistemi, statükoyu korumak için görevlidir. Toplumu bu kısır döngüden kurtarmak için emperyalist sistemin nasıl işlediğini bilmek ve onu başa çıkaracak bilinçle işe başlamak gerekir. Bölüm 3. Çok uluslu şirketlerin tuzağında oltadaki balık Türkiye. Çok uluslu şirketlerin hükümetlerinden uygulanmasını istediği politika tek bir formülde özetlenebilir. Standart Oil'in güvenliğinin sağlanacağı bir dünya. Daha ideolojik terimler kullanılırsa bunun anlamı hür dünyanın korunması ve sınırlarının mümkün olduğu zaman ve yerde genişletilmesidir. Bu ise Truman doktrininin 1947 yılında kabul edilmesinden beri ABD politikasının açığa vurulmuş amacı olmuştur. Bu madalyonun diğer yüzü antikomünizmdir. Bu durumun gerekli bir tamamlayıcısı da dünya ölçüsünde büyük bir askeri makinenin kurulması ve sürekli kılınmasıdır. Bugün dünyada görülen tüm önemli mücadele çok uluslu şirketlerin en fazla alana sahip olma açlığına dayanmaktadır. Svezi, Baran ve Magdov, Çağdaş Kapitalizmin Bunalımı sayfa 139. Çok uluslu şirketler ve ABD dış siyasası. İlhan Selçuk 26 Şubat 1964 günü Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısında çok uluslu şirketlerin devletleri aşan politik etkinliklerine dikkat çekmekte ve özellikle petrol şirketlerinin başta geldiğini vurgulamaktadır. Selçuk, petrol şirketlerinden başta gelen 7'sine 7 kız kardeş adını takmış olup bunlar Standard Oil of New Jersey, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Gulf Oil, Texas Co., Standard Oil of California ve Soconi Mobil olarak sıralandırılmıştır. İlhan Selçuk, Arap petrollerinin ardında da bu şirketlerin bulunduğunu, örneğin Aramco'nun bu 7 kız kardeşten 3'ünün birleşerek kurduğu bir örgüt olduğunu yazmaktadır. Siyasa politika genelde devlet işlerine katılma ve devlet etkinliklerinin biçim, amaç ve içeriğini belirleme işi olarak tanımlanır. Marksçı görüş politikayı, sınıflı toplumda sınıf ve partilerin devlet yönetimini ele geçirmek, kendi sınıfsal çıkarlarını devlet çerçevesi içinde ve devlet yardımıyla gerek topluma, gerekse diğer devletlere kabul ettirmek için sınıfların verdiği örgütlü mücadeleyi içeren sosyal bir fenomen olarak tanımlar. Uluslararası şirketlerin çalışma ve dünyayı yönetmede ABD siyasasını nasıl etkilediği bilindiğinde tanımın yerinde olduğu görülür. Richard Barnett ve Müller'in Evrensel Soygun Çok Uluslu Şirketlerin Gücü adıyla dilimize çevrilen yapıtlarında şirketlerin gücü ve etki alanları şöyle anlatılır. Evrensel şirketlerin başındaki adamlar dünyayı bileşik bir bütün olarak yönetmeye kalkışan ilk örgüt, teknoloji, para ve ideoloji sahibi insanlardır. Tarihte eski zamanların evrensel tasarılar peşinde koşan insanı ya kendini aldatıyordu ya da mistiğin biriydi. Dünya, askeri istilalarla yönetilebileceği benzememekte ama bu düş, emperyalizmin küresel amaçları, notumuz, yaşamaya devam etmektedir. Barnett ve Müller, okuyucu karşısına uluslararası şirketlerin örgütlenişlerini, işleyişlerini ve dünyaya yayılış biçim ve yöntemlerini belgesel bir incelemeyle açıkladıkları yapıtta bu sözlerle çıkarlar. Yapıt evrensel şirketlerin hükümetlerin politikalarını nasıl etkilediklerini belge ve olaylarla açıklıyor. David Rockefeller 1952 yılında Detroit İktisatçılar Kulübü'nde son anketlerden birine göre her 5 öğrenciden 3'ünün büyük şirketlerin devlet idaresinin dizginlerini Kongre ve hükümetin elinden aldığına inandıklarını belirterek bu gerçeği vurgular. Bu sözler ve uygulamadan çıkan sonuç şudur. Dünyanın dev şirketlerinin yöneticileri askersel istilaların, yayılmaların başaramadıklarını başaran insanlardır. Çünkü bu yolla gelenler toplumdaki bireyleri ve giderek toplumu içten ele geçirme yöntemini uygularlar. Örgütleriyle kendi ideallerini empoze ederek. Bunun adı gizli işgaldir. Ve ABD işte bu yöntemi evrensel ticaretin kuralları ve evrensel şirketlerle uyguluyor. ABD için ulusal çıkar evrensel şirketlerin çıkarıdır. Ünlü Morgan, ABD için iyi olan Morgan firması için de iyidir derken bu gerçeği vurgular. Ve bu gerçekte siyasa politika kavramına ilişkin Marksçı, Leninci tanımın doğruluğunu gösterir. Şimdi çok uluslu şirketlerin ABD siyasasını nasıl yönlendirdiğine ilişkin bir örneği izleyelim. Rockefeller, İmparatorluğunun Gücü. 1956 yılında ABD'nin o günkü başkanı Eisenhower'a Nelson Rockefeller bir mektup yazar. Bu mektubu değerlendirmeye geçmeden önce ABD'de iktidar kavgalarının çok uluslu şirketler arasında yürütüldüğü ve bu şirketlerin ABD dış siyasasının saptanmasında büyük ölçüde etkili oldukları gerçeğini unutmayalım. Her parti ve başkanla birlikte güçlü gruplardan biri yönetime etkili olur. Eisenhower'la birlikte ABD başkanlık katında Rockefeller grubu etkili olmuştur. Daha önce Truman döneminde Morgan firmasında olan nöbet Eisenhower'la Rockefeller grubuna geçmiştir. Ocak 1956 tarihli bu mektup dünyayı sömüren şirketlerin ABD siyasasına ne ölçüde etkili olduklarını, devlet başkanlarını etkilediklerini ve ABD siyasasının şirketlerce ve elbet o şirketlerin çıkarları ile genel çıkar dengesi gözetilerek saptandığını kanıtlamaktadır. Rockefeller bunu şöyle vurguluyor. Standard Oil Trust'i için iyi olan ABD için de iyidir. Çünkü evrensel şirketin çıkarı ulusal çıkarla eşdeğerdir. İşte bu nedenle Rockefeller de Eisenhower'a yazdığı mektupta buradan çıkarak ABD'nin evrensel sömürü siyasasının küresel ilkelerini dikte ediyor. Mektubun nasıl ve niçin yazıldığı ve etki nedeni Rockefeller'in kimliği ve ABD politikasındaki yeri bilinmeden yeterince anlaşılamaz. Bu mektubu değerlendirmeye geçmeden önce Nelson Rockefeller kimdir? Amerika gibi bir devletin politikasına yön verecek başkana akıl verme gücünü nereden nasıl almıştır? Bu soruların yanıtını arayalım. Nelson Aldrich Rockefeller, Amerika'nın ilk petrol tröstü Standard Oil Company'nin kurucusu John Rockefeller'ın torunudur. Aile petrol krallığından başka dallarda da ABD ve dünya ekonomisinde etkendir. Petrol krallığı ve bankacılık bunların başında gelir. Ve elbet bu ekonomik güç aileyi politikada da etken kılmıştır. Rockefeller 1940'larda Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İçişleri Daire Başkanlığı'na getirilir. Latin Amerika'da ABD çıkarlarını çok iyi koruduğu için önce Uzmanlar Komitesi Başkanı, 1944'te Dışişleri Bakan Yardımcısı, 1950'de Uluslararası Kalkınma Danışma Kurulu Başkanı, 1954'te Başkan Eisenhower'ın baş danışmanı olur. Rockefeller'ın yükselişi elbet salt yeteneklerine dayanmıyor. Yetenek artı ekonomik güç ve ABD çıkarlarını en iyi korumak. Formül çok basit. Standard Oil için iyi olan ABD için de iyidir. Kısaca bizim deyimimizde iyi bir tüccar gibi düşünüyor politika üretirken. Bu felsefeyi Turgut Özal da benimsemiştir. Dikkat edilirse devleti tüccar kafasıyla yönetmek ister. Yalnız ABD ile bizim yapı ayrılığımızı göz ardı ederek. ABD tüccar gibi dünyayı sömürüyor, bizim sömürdüğümüz ise kendi halkımız. Mektubun son paragrafındaki sözler Rockefeller İmparatorluğu'nun sınır tanımayan gücünü gösterir. Yeni politikanın mektubun baş tarafında ilkeler açıklanan politika notumuz, yürütülmesinden sorumlu olan sizin ve çalışma arkadaşlarınızın Asya'da ve özellikle Orta Doğu'daki pozisyonlarımızı kuvvetlendirici tedbirlerin alınması zorunluluğuna artık inanmış olmanız ve üzerinde durduğum ana sorunun öncelik tanınması gereken çeşitli yönlerini tekrar ele almaya karar vermeniz en büyük arzumdur. Mektubun üslubu, biçimi gözden kaçmamalıdır. Bu mektup, Rockefeller grubunun başkan Eisenhower'a dikte ettiği politika ilkeleridir. Dikkat edilirse, artık inanmış olmanız ve tekrar ele almaya karar vermeniz biçimindeki sözler bir başkana yazılıyor. Bu sözlerden çıkarılacak bir başka anlam, konunun başkanla daha önce uzun uzun tartışıldığı, başkanın bu önerilere yatkınlık göstermediği, daha sonra işin yazılı bir öneriye dönüştürüldüğüdür. Rockefeller grubu bu mektupla ABD emperyalizminin strateji ve taktiklerini saptamaktan öte evrensel soygunun iç yüzünü aydınlatıyor. Yardımla gelen bağımlılığın az gelişmiş ülkelerdeki bağımsızlık bilincini yok etme yöntemlerini sıralayan mektup, ABD'nin global siyasasının ve sömürü ilkelerinin de kanıtı oluyor. Petrol İmparatoru Rockefeller'ın Orta Doğu'ya ve bu arada özellikle Türkiye'ye dikkat çekişi bizden söz ederken oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı ile aynı fikirdeyim. Genişletilmiş iktisadi yardım örneğin Türkiye'ye bazı hallerde düşünülenin tersi sonuçlar verebilir. Yani bağımsızlık eğilimini artırıp mevcut askeri paktları zayıflatabilir deyişi günümüze kadar uygulanan ABD'nin Türkiye siyasetini inceleyenlere ışık tutmalıdır. Rockefeller'ın mektubu, ABD'nin Türkiye bakış açısının da belgesidir. Bu açı saptanmadan günümüzün sorunlarına gerçekçi bir çözüm bulunamaz. ABD'nin bizi Orta Doğu'da araç olarak kullandığını, bekçilik rolüne uygun bulduğunu gördük. McKee'nin İngilizler Orta Doğu politikalarının çapası olarak Türkiye'yi kullanmaya karar verdiler derken, bizim öteden beri emperyalizmin oyuncağı olduğumuz gibi aşağılayıcı bir biçimi yeğlemesi nasıl yorumlanmalı? Bu gerçeklerin bilinmesi uydu siyasasını terk edip kişilikli bir politika saptanmasına yardımcı olacaktır. Rockefeller'ın mektubu bizim için daha da önem taşıyor. Bizden söz ederken verdiği örnek aşağılayıcı olmanın da ötesinde bağımsızlığımıza ve ulusal kimliğimize yönelik. Bu örnek Lozan'ı tanımayan ABD'nin bizi uygar uluslar içinde görmek istemediğine ilişkin tavrının sürdüğünü göstermiyor mu? Zaman zaman sorduğumuz kimi soruların yanıtını bulamayız. Çünkü o soruların neden olan olayların altyapısını bilmeden gerçeği ve doğruyu bulmak güçtür. Örneğin, ABD 1975'lerde yardımı neden kesti? Ambargonun uygulanmasında sadece Türkiye'nin Kıbrıs politikası mı etken olmuştur? 1975'lerde sık sık yinelenen NATO'nun doğu kanadının yeterince savunulamayacağı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünün zayıfladığı hem de NATO başkomutanınca söylenip dururken, ABD neden ambargoyu 3 yıl boyunca sürdürmüştür? Söylendiği gibi Yunan lobisi etkisinde mi kalınmaktadır yoksa olayların ardında başka gerçekler mi vardır? Bunların ve benzeri soruların yanıtını gecikmiş de olsak bugünden başlayarak aramalıyız. Engelleri aşmak için kendi öz gücümüzden başka dayanağımız olmadığının bilinciyle. Bu gücün kaynağı Amasya tamimindedir ve Amerika işte bu nedenle bizdeki ulusal kurtuluş bilincini öldürmek ister. Sosyal uyanış ve bağımsızlık eğilimi önlenmelidir. Bir ulusal kurtuluş utkusu üzerine kurulmuş cumhuriyeti ABD içine sindirememiş ve ABD'nin Türkiye'ye bakışı hep kuşkucu olmuştur. Çünkü ulusal bağımsızlık savaşı sonunda kurulmuş olan bu devletin dış politikası anti-emperyalisttir. ABD'nin bizi bu temelden koparma girişimi tam başarıya ulaşamamıştır. Zaman zaman nedenle çarpıtılmak istense de temeldeki sağlamlık ve kuruluştaki kemalist ilke yıkılamamıştır. Lozan'ı tanımayan ABD'de Kemalist Türkiye'ye yıllarca çeşitli etkinliklerle protesto edilmiş, Kemalist rejimin mutlaka yıkılacağı ve milliyetçi Türk hükümetinin hedeflerine asla varamayacağı ileri sürülmüştür. Ve Türkiye'yi yörüngesine katan ABD bu amacı da göz önünde tutarak bize yardım elini uzatmıştır. Askeri paktlar ve ulusal kurtuluş hareketleri. Rockefeller sözünü ettiğimiz mektubunda ABD'nin etki alanındaki ülkeleri 3 gruba ayırıyor. Her grup ülkeye karşı nasıl davranılması gerektiğini belirlemeden evrensel soygunun politik programını ana ilkeleriyle sıralıyor. Mektupta işaret edildiği gibi askeri paktların asıl amacı ulusal uyanışları önleyerek ekonomik yayılmanın yollarını açacak olmasıdır. Şimdi mektubu okuyalım. Biz askeri paktlarımızı kurmayı ve sağlamlaştırmayı hedef alan tedbirlere devam etmeliyiz. Çünkü bu paktlar herhangi bir komünist saldırısını ve ulusal hareketleri önlemekte faydalı olacaktır.